Ayrım 31.
Tiyatro biletlerinden, kiralık odalardan, yiyecekten, öncelikle alınabilecek vesikalardan söz ediyorlardı. Ama kentin dış görünüşü yanıltıcıydı. İnsan her şeye alışır. Moskovalılar da savaşa, zaferlere alışmışlardı. Bugün deniyordu, iki kere top atıldı. Birincisi Psikov için ama öbürsü neresi için pek anlayamadım. Ayrılıklara da alışılmıştı. Ama bu görünür durgunluğun ardında kuşku, sevilenlerin acısı, yakın gelecekte yuvaya dönüş umudu yatıyordu. Katman geceleri yeşil ve kırmızı ışıklarla aydınlanan gökyüzüne baktıkça Grisha'nın bir daha hızla odasına gidip baba Dinamo 3-1 galip diyemeyeceğini bütün acılığıyla duyuyordu. Spiker kahramanların zaferi sonsuz olsun sözünü tekrarladığında da David Grigorievich savaşın ilk yılını anımsıyordu. O sıralar ne füze vardı ne de top atışı. Maria Mihalovna şimdi Mitya'sı için eskisinden de çok korkuyordu. Mitya evlenmişti. Karı koca huzur içinde yaşayacak, balayına çıkacaklardı ya. Nerede? İkisi de savaşmaya devam ediyorlardı. Geceleri kulak kabarttığında ya Volkov'un koltuk değneklerinin sesini duyardı ya da Kasmanların odasından boğuk çığlıklar gelirdi. Gece kocası gazetede çalışmaya gittiği sıra ağlıyordu Anna Borisovna. Ve Maria Mihalovna'yı da bir korku duralıyordu. Komünin gözünden Mitya'nın mektuplarını yeni gelininin ve kimlik kağıdından söküp çıkardığı oğlunun resmini alırdı. Resimlere bakar, dudaklarına götürür, avucunda sıkar, pamuk ipliğine bağlı bu mutluluğu korumaya çalışırdı sanki. Sıcak bir Temmuz günüydü. Maria Mihalovna dikiş dikerken Katman seslendi. Dışarı bakın. Sadovaya sokağından Alman tutsakları geçiyordu. Volkov kapıyı vurdu. Penceresi avluya baktığından Maria Mihalovna'nın penceresinden seyretmek için izin istedi. Kalabalık kaldırımlara yığılıyordu. Ne haykırış duyuluyordu ne kahkaha. Ses çıkarmadan bakılıyordu Almanlara. İnsanın güç dayanabileceği bir sessizlikti bu. Kadınların bakışlarına dayanamayan bazı Almanlar başlarını çeviriyorlardı. O ana kadar Maria Mihalovna, Grisha'yı öldürenler, Volkov'u sakat bırakanlar ve yığınla kötülük edenler hakkında belirli bir fikir edinememişti. Almanlara bakıyor, anlamaya çalışıyordu. Önde generaller yürüyordu. İçlerinden birini gördüğünde Maria Mihalovna başını salladı. Yaşlı başlı bir adam, nasıl da utanmadı? Derken subaylar göründüler. Onların arasında da pek çok yaşlı adam vardı. Dizi durdu. Maria Mihalovna'nın bakışları bir subayınkilerle çatıştı. Adamın gözlerinde öylesine büyük bir nefret okunuyordu ki Maria Mihalovna buz kestiğini duydu. Alçak sesle "Gerçek birer katil hepsi" diye söylendi. Volkov homurdandı. "Yeterince gördüm herifleri." Odasına döndü. Katman da bakmıyordu artık. Öylesine bitkin bir halde yatağına çökmüştü ki Maria Mihalovna geldi yanına oturdu. Hepsini yakaladık. Yıktıkları kentleri elleriyle yapacak uğursuzlar. Ama ölenleri canlandıramayacaklar işte. Size hepsi katil gibi geliyor dedi Katman. Ben onları katil olarak bile görmüyorum. Sıradan insanlar hepsi. Başka türlü giydirilseler insanın kuşkulanacağı bile gelmez. Yürürken bir şeyler atıştırıyor, gülüyor, aralarında konuşuyorlar. Öte yandan da küçük çocukları diri diri gömüyorlardı. İşin en korkunç yanı bu. Bir insan her kalıba sokulabilir. Eninde sonunda onların da çocukları var. Ama Grisha sözünü bitiremedi. Maria Mihalovna boynuna sarıldı. Dünyaya gelirken birbirimize benzemiyoruz, doğru. Ama her şey insana aşılanana bağlıdır. Ruhtan söz ediyorum. David Grigorievich, şunu düşünün. Zaferi Grisha kazandı. Tutsaklar arasında şirkete yürüyordu. Merakla kenti, insanlarını incelemekteydi. Berlin'deki gibi koca koca yapılar, yanı başlarında da küçük kulübeler vardı. Epey de kalabalıktı. Şirke Rusların kendilerine küfür edeceklerini, taşlayacaklarını sanıyordu. Ama susuyordu Ruslar. Nefretle düşündü. Şark işte. İngiltere ile görüşme işi Ribbentrop'a verilmemeliydi. En iyisi İngilizlerin isteklerini kabul etmek. Amerikalıları safımıza çekmek ve bura insanlarını ezmekti ya. Bundan böyle savaşı kazanacağımız düşünülemez. Her şeyi 20 yıl geciktirmek gerekecek. Bize sık sık sigara verip vermeyeceklerini merak ediyorum. Şirket temkinliydi. Führer'e karşı çıkan subaylara katılmanın yerinde olup olmadığını düşünüyordu. Savaşı kaybedeceksek geleceği sağlama bağlamak yönünden onlara katılmak gerekir. Er ya da geç Amerikalılarla İngilizler Kızıllarla kapışacak nasılsa. O zaman da bizim saatimiz çalacak. Ne anlamsız yüzleri var Rusların. Şu pencerede duran ihtiyar adamla kadına bak. Bön bön bizi seyrediyorlar. Kızgınlık bile sezilmiyor bakışlarında. Şirkenin yanında bir yüzbaşı yürüyordu. Korkunç dedi. Sanki insan değilmişiz gibi bakıyorlar bize. Küfür etseler çok daha fazla sevinirdim. Şirke onu silkti. Böyleleri savaşı kaybetmemize yol açtılar. Herif yüzbaşı olmuş ama 5 para etmez. Führer'in çevresi bir sürü alçak ve 200'lü ile dolu. Söylenenlere bakılırsa Kızıllar sınırın yakınına gelemezler. Önemi yok. Nasılsa sıra bize de gelecek. Benim yapamadığımı Hans yapacak. Moskova sokaklarından geçecek hem de galiplerin safında. Birden küçük bir çocuk Şirke'yi göstererek bağırdı. Anne, ne kötü bir yüzü var şu Alman'ın. Annesi gülümsedi. Küçük sersem, korkma, tasması boynunda. Akşam Maria Mihalovna onunla şunları yazıyordu. Sevgili Mitya, bugün katilleri Moskova sokaklarından geçirdiler. Arkalarından da yolları yıkadılar. Taşları yıkamanın böylelerini yıkamaktan çok daha kolay olduğu düşüncesi bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Ne kadar sabunlasalar temizleyemezler bunları. Sonra David Grigorievich ile uzun uzun konuştular. Doğru söylüyor. Bir insanı her kalıba sokmak mümkün. Yalnız anlayamadığım şey bu kadar büyük sayıda cani yaratabilmiş olmaları. İçlerinden birinin yüzü tam sabıkalı yüzüydü. Nasıl yakaladıklarını merak ediyorum doğrusu. Mektupların neşeli ama iyi bilirim seni. Yüreğin kan ağlasa bile şaka edersin. Sağlık durumundan bol bol Olga'dan söz et bana. Artık her şey yakında sona erecek. Almanların geçişini seyretmek çok şaşırtıcıydı. Sayılarını tam bilmiyorum ama belki 100.000 kişi vardı. Benim için üzülme, iyiyim. Çalışıyorum ve sabırsızlıkla siz sevgililerimin geri döneceğiniz günü bekliyorum. Uzun süre soyunamadı, oturdu. Gözlerinden ağır ağır yaşlar akıyordu. Sonra ürperdi. Ağlayacak ne var? Kendi kendine sorunun cevabını verdi. İnsanların haline ağlıyorum. General von Salmut açıklamıştı. Albay Gabler haindir. Onun gibileri yok etmek gerekir. Birkaç gün sonra aynı general Gabler'i kutluyordu. Tam zamanda çemberden sıyrıldınız. Başarılı, parlak bir manevraydı. Gabler acı acı güldü. Ne hallere düştük. Geri çekilmeyi bile zafer sayıyoruz. Gabler'in komuta ettiği tümen 9. ordunun öbür birliklerinin başına gelenden kurtulmuştu. Gabler'i soğukkanlılığının mı yoksa askerlerin üzerine çöken bozgun havasının mı kurtardığını kestirebilmek güçtü. Herhalde ikisinin de rolü olmuştu. Askerlerinin sıfıra inen moralini görünce Gabler aldığı emrin tersine aceleyle tümenini geri çekivermişti. Richter tümenlerini tehdit eden tehlikeyi albayın ağzından duymuştu. Doğrusu Minsk'le Bubrisk çemberiyle ilgili korkunç hikayeler dinlemişti ama uzun süreden beri bir şeye inanmamak gerektiğini biliyordu. Kimi Amerikalıların denize döküldüğünü söylüyordu, bir başkası da Kızılların Doğu Prusya'yı işgal ettiklerini. Bir üçüncüsü V füzelerinin Londra'yı yerle bir ettiğini anlatıyordu. Sonradan hepsinin palavra olduğu çıkıyordu ortaya. Gazetelerde elle tutulur bir şeye rastlamanın yolu yoktu. Ünlem işaretli bir takım kışkırtıcı sözler, ufak tefek savaş hikayeleri hepsi o kadar. Führer'in gizli bir orduyu yedekte tuttuğu, bu ordunun sonucu belli edeceği de belirtilmekteydi. Ama belki bu da palavraydı. Sol kalmamıza fırsat verdiler, iyi oldu. Yıkandık, esaslı bir uyku çektik. Yüzümüz yeniden insan yüzüne döndü. Örneğin ben Hilda'nın yaşadığını hatırladım. V füzelerinden çok daha ilginç bir şey. Ama şu an ne yaptığını kim bilir? Herhalde İtalyanıyla cilveleşiyordur. Her şey bir yana yeniden bunları düşünebiliyorum ya, çok önemli. Richter, Albay Gabler'i hiç bu kadar heyecanlı görmemişti. Sönük prosunu çiğniyor, eliyle masaya vuruyordu. Sakın yeniden kuşatılmayalım dedi Richter kendi kendine. Felaket sözünü Gabler'in kendisi etti. Belki Stalingrad'dan çok daha az etki yapıyor. Yaz günü ilan etmediler. Ama bizim için bu darbe çok daha korkunç. Merkezi birliklerde kırıntı denilecek kadar az kişi kalmış. Hem de Volga kıyılarından değil. Nerede bulunduğumuzdan haberiniz var mı? Polonya'dayız. Savaştan hemen önce bu köyden geçtim dedi Richter. Buradan başladık ilerlemeye. Aynı yere döndüğünüz için sizi kutlamaktan başka şey gelmez elimden. Suç sizin değil, biliyorum. Askerlerimiz olağanüstü savaştılar. Ama elden ne gelir? 42 yılına kadar zafer kazandıysak, bağırıp duranlar sayesinde değil, onlara rağmendir bu zafer. O sıralarda ayak boğuluyorlardı. Şimdi Almanya'ya düşmek üzere, orduyla aralarındaki hesapları görüyorlar. Richter, Gabler'in üstleriyle başının dertte olduğunu sandı. Engel, albayı ödleklikle suçladıklarını anlamıştı. Haber Führer'e ulaştığında tümenimizi kurtardığınızı anlayacak, demek cesaretini gösterdi Richter. Gabler neşesiz, uzun ve aralıklı dişlerini göstererek güldü. Tam o sıra telefon çaldı. Albay açtı ve hemen sinirli bir hareketle yanına bıraktı. Richter'e bağırdı. Gidebilirsiniz. Birden kendini toplayıp elini uzattı. Bağışlayın, çok meşguldüm de. Richter çıktığında epey şaşkındı. Albay'ın kuşkusu ona da bulaşmıştı. Yeni dostu Engel'e albayın pek çok düşmanı olabileceğini anlatmak istedi. Ama Engel ağzını açmasına bile fırsat vermedi. Ne dersin olanlara? Ha? Albay sana bir şey söylemedi mi? Haberi 2 saat önce verdiler. Führer'in üzerine bomba atılmış ama sağ salim kurtulmuş. Öylesine beklenmedik bir haberdi ki bu. Richter sordu. Kim atmış? İngilizler mi? Engel sırıttı. Ne İngilizleri? İlgisi var mı? Bir Alman subayı atmış bombayı. Kor General Beck de işin içinde. Bir şey anlamıyorum. Kimsenin anladığı yok. Ama soru sormanın sırası değil. Bombasız da havaya uçma tehlikesi var. İşte Gabler'in sinirliliğinin nedeni. Ne iğrenç şey. Kızıllar Alman sınırına yaklaşıyorlar. Führer'le hesaplaşmaya kalkan alçaklar çıkabiliyor. 1918 yılının tekrarını istiyorlar. Bir kor generalin komünistlerle işbirliği yapabilmesi olacak şey mi? Akıl alır gibi değil. Kısa süre sonra Richter yüksek politika sorunlarını unuttu, mektuplar gelmişti. Hilda, Wernigerode'da moralinin iyice bozulduğunu, yine de kendini kötümserliğe kaptırmamaya çalıştığını, kurtun dönüşünü beklerken kendi halinde bir mimarla tenis oynayarak vakit geçirdiğini yazıyordu. Richter umurdanmaya başladı. Tenisle ne demek istiyordu? O kendi halinde mimarın pis yüzünü görmek isterdim. İtalyan ya da bir bankacı. Bir hamal olsa daha iyi. İnsanda en basitinden bir namus anlayışı bulunmalı. Bir mimar karısı kocasını meslektaşıyla aldatmaz. Bu sefil köyde uzun süre konakladılar. Richter ister istemez geçmişi, Temmuz gecesini, Klepper'in saf bakışlarını, turnanın görünüşünü hatırlıyordu. Eski dostlarından kimse kalmamıştı. Moskova önlerinden kaçarken Klepper öldürülmüştü. O sıra hava çok soğuktu. Herkes kötü kötü düşünüyordu. Ama gerçek bir yenilginin ne olabileceği akla gelmiyordu daha. Klepper palavracının tekiydi ya, kötü değildi. İkide bir resmini çıkarıp gösterdiği bir kızla evlenmeyi düşlerdi. Hamburg'da güzel bir evi vardı. Herhalde evden de iz kalmamıştı şimdi. O kış Asubay Rauer ölmüştü. Kendi halinde eşsiz bir adamdı. Turna Bauer'in hain olduğunu söylerdi. Ruslarla tatlılıkla konuşuyordu ve bir Rus öldürmüştü Bauer'i. Nerede kaldı mantık denen şey? Zavallı turna. Çok okumuştu. Soyut düşünürdü. Böyle bir adam çok yaşayamazdı nasılsa. Kursk üzerine yürüdükleri sıra şehit düşmüştü. Kesinlikle inanıyordu başaracağımıza. Siperlerde korkunç bir savaş oldu. Ruslar kızgınlıktan çılgına dönmüşlerdi. Ne garip bir ulus şu Ruslar. Aslında Rus'un mayası iyi ama kızdırılmaya görsün her şeyi unutur. Tercümanı Brown Oidipus'a sunulan bilmeceden söz etmişti. Savaşı kim kazanacak? Rus mu? Şeytan mı? Oidipus da şu cevabı vermişti. Şeytanın Rusya'da Prusyalı olmasına bağlı. Eğer şeytan Rus'sa kazanabilir. Brown Rief'te Ruslarda moral sorunu üzerine başlıklı bir muhtıra hazırlarken mayın patlaması sonucu ölmüştü. Desna önlerinde geri çekildiğimiz sırada Kara Fatma gitti. Bütün bu olayları andıkça insan mezarlıkta yürüdüğünü sanıyor. Kısa süre önce Karl bütün kızılları asmaya yetecek ağaç bulunduğunu söylüyordu. Şimdi o da orada yok. Son çekilmede Temen Hase ile birlikte kayboldu. Richter üzücü anlara kendini kaptırmıştı ki Engel her zamankinden büyük bir heyecan içinde koştu geldi. Albay Gabler tutuklandı. Kurmay başkanlığından General Helvitz geldi ve tümenin komutasını deviraldı. Engel Richter'in tek güvendiği kişiydi. Ona korkunç bir şey bu dedi. Albay bizi çemberden kurtardı. Rief de Führer'den bir teşekkür mesajı aldı. Sen bu işten bir şey anlayabildin mi? Engel kurnaz bakışlarını arkadaşının üzerinde gezdirdi. Burada insan ya hiçbir şey anlayamaz ya da çok iyi anlar dedi. Her ikisinde kendine göre tehlikeleri var. İyi ama sen albayın bu işe karıştırılmasını kabul edebiliyor musun? Sanki 3 yıldır genelkurmayda çalışıyormuşum gibi anlatayım sana. Yaşlı subaylar gericidir. Durumun ciddi olduğunu düşünüyor ve ülkenin nüfuzlu kişileriyle ilişki kurmak istiyorlar. Yine de bolşeviklerle pazarlığa girişecek değiller tabii. Böylesine görüşmeler için özel bir hava gerekir. Onun için de istenmeyenleri ortadan kaldırmakla işe başladılar. Hiç kuşkusuz bunların hepsi hain. Gabler de içlerinde. Richter Engel'in yürekten albayı tuttuğunu ama bunu açıklamaktan çekindiğini anladı. Hem söz konusu engel değildi. Demek Gabler isyancıların safındaydı. Albayın telaşının nedeni anlaşılıyordu şimdi. Eşine az rastlanan usta bir şef, eski Almanya'nın kendine özgü bir temsilcisiydi. Hakkı da var. Amerikalılar yüksek rütbeli subaylarla, kiliseyle, Brüning'le pazarlar girişebilir ama Nazilerle değil. Oysa durum çok kötü. Gazetelere göz atmak yeter. Amerikalılar Britanya'yı ele geçirmişler. Herhalde oradan Paris üzerine yürüyecekler. Kızıllar da Vistül kıyılarında. Ve bu manyak Alman generallerini astırıyor. Richter düşüncede bile olsa Führer'i manyaklıkla suçladığı için ürperdi. Hemen sonra topladı kendini. 1938 yılında da aynı şeyleri düşünüyordum. Gençler coşku doluydular. Ben Hilda'ya bütün bunların çok kötü sonuçlanacağını söylemiştim. Tanrı'ya şükür Nazi değilim. Huzur içinde yaşamaktan, ev yapmaktan başka şey istemeyen beni savaşmak zorunda bıraktılar. Evvelki gün Albay Wilken'in de isyancılar arasında bulunduğu söylendi. Doğal bir şey. Haber alma servisindekiler herkesten çok şey bilir. Üstelik Wilken'in bir şeyden de haberi yoktu. Savaş öncesinde yarı barışçı sızmadan söz ediyordu. Savaş sır atmak gibi bir şey. Artık önemli olan hayatta kalmak. Yitik bir dava uğruna ölmek çok aptalca olur. O günden sonra Richter'in kafası bir tek yönde çalıştı. Ne yapıp etmeli de bu cehennemden kurtulmalı. En akıl almaz şeyleri düşünüyor, isteyerek yaptığının anlaşılmaması için bir subayın yakında kaza gibi gösterip kendini yaralamayı, Gabriel'in ihaneti konusunda çok şey bildiğini, ancak bildiklerini tuttuğu günlüğü gözden geçirebilmek için Berlin'de söyleyebileceğini açıklamayı, firar edip savaşın sonuna dek bir Polonyalı kadının evinde gizlenmeyi kuruyordu. Askere alınmadan önce Charlottenburg'da bir ayakkabıcı dükkanı işleten Engel günün birinde "Aslında evlerimizden pek uzakta sayılmayız" dedi. Ve Richter başladı düş kurmaya. Belki her şey tatlılıkla sona erer. Çekileceğiz. Çekileceğiz derken birden Hilda'yı görüvereceğim. Sevgili mimar istediği kadar öpsün. Aldırdığım yok. Yeter ki onun yanına varayım. Küçük ırmaktan tarlaya doğru yürüyorlardı ve bir Rus tarlasının bütün çiçekleri, basit 3 yapraklı yonca, beyaz ve güzel kokulu ciğer otu, boru çiçekleri, mavi gözlü Cezayir menekşesi, papatyalar, yabani karanfiller, sarı amberler, öksürük otları ve daha birçok altın sarısı, pembe ve mor çiçek, sıcak bir günün sonunda insanlarla araları sarhoş eden o yaz kokusuyla Sergei ve Valya'yı karşılıyordu. Valya'nın mutluluğu öylesine büyük, öylesine eksiksizdi ki ne soru soruyor ne de bir şey anlatıyordu. Yakında durduğuna güven getirmek için arada bir Sergei'nin elini tutmakla yetiniyor, sonra hemen bırakıyordu. Aydınlık günlerinde gözleri vardır, ne de belleği. Valya bir yabani hindiba kopardı ve üfledi. Hepsi dökülmedi ki. Ne tutmuştun kafanda? Valya utandı. Gülümsedi. Bir şey istemişti ama ne olduğunu bilemiyordu. Sergei gelmeden önce Valya hep düşünürdü. Karşılaşmamız nasıl olacak acaba? Belki konuşamayacağız bile. Neredeyse 3 yıldır bambaşka bir hayat sürüyor Sergei. Hem ne kadar beraber kaldık ki. Sergei içeri girip kendisini kucakladığında bütün sorularının cevabı verildi. Bir atılımda birbirlerine doğru koştukları o an. Mutluluk günleri hem ağır, ne bir olay vardı ne de anlamlı sözler, hem de çok hızlı geçiyordu. Geleli 4 gün olmuş, mümkün mü diye soruyordu Sergei kendi kendine. İnanılmayacak kadar güzel. Aşkları kıskançtı. Sergei o kadar beklemişti. Yeni bir ayrılığın yakın olduğunu biliyordu ve bu ikisine de kendilerini toplama fırsatı vermiyordu. Aşk onları ormanda kovalıyor, yüksek ve kokulu otları çiğnetiyor, kanatlar ailesinin her tonunda şarkı söyletip ıslık çalıyor, Valya'nın minicik odasına bir kucak çiçek dolduruyor, küçük başucu lambasını sabırsızlıkla söndürüyordu. 6. ya da 7. gün Sergey başından geçenleri anlatmaya başladı. "Bunları neden hatırladığımı biliyor musun?" dedi gülümseyerek karısına. "Yakında yine oralara döneceğim." Varya'nın karmakarışık olayları anlayamamasından çekiniyordu. Ama Varya'nın duyguları öylesine bilenmiş, Sergey'in yaşadıklarını yaşama isteği öylesine gelişmişti ki her şeyi görüyordu. Mermilerin delik deşik ettiği ovayı, binbaşı Şreyko'nun bulunduğu barınağı ve Dinyeper üzerindeki küçük sandalı. Hayat ve insanlarla ilgili olayları kendine göre yeniden yaşıyordu. Epey önceleri bir gün Sergey'e şöyle demişti. "Ne kötü, hiçbir şeyin boyutlarını olduğu gibi gözümün önüne getiremiyorum. Sanki dürbünle bakar gibiyim. Her şey ya çok yakın ve çok büyük geliyor ya da tam tersine epey uzak bir görüntü çıkıyor karşıma." Şimdi Sergey'i dinlerken savaşın katı gerçeğini duyuyordu. Şaşkınlıkla bakıyordu kocasına. "Onu tanıdığımı sanıyorum. Oysa şu an hiçbir yanını bilmez gibiyim. Bu güç, bu rahatlık onun nereden geliyor?" Sergey anlatıyordu. "Ağustos ya da Eylül ayında Stalingrad'daydık. Evin içinde 6 kişiydiler. Almanlar saldırıyorlardı. Su yoktu. Dayanılmaz bir sıcak çökmüştü ortalığa. Tam 5 gün direnip sonunda 2 kişi kaldılar. Shustov ile Vanya, herkes onu bu adla çağırıyordu. Sonradan binbaşı Leiko onlara sordu. Nasıl dayanabildiniz?" Vanya cevap verdi. "Ne olacak? İnancımız var." "Kişinin yürekliğiyle mi ilgili sanıyorsun? Yürekli Almanlar gördüm. Sorsam ne cevap verebilir? Almanım diyecek. Hepsi bu kadar." "Aradaki fark bu. Şaşkına dönmelerinin, ne yapacaklarını şaşırmalarının nedeni de bu. İnsan inançla dar ağacına bile yürüyebilir. Ben Almanım. Ne demek? Zafer kazandıkları sürece bu sözün bir anlamı olabilirdi. Ama şimdi aynı söz kendilerine bile garip geliyor. Bu savaş öncekilere benzemiyor. Fransa'yı ne kadar sevdiğimi bilirsin. Paris'i unutamadım. Asla unutmayacağım. Taşları, insanları, öteki ülkelerde de hiç kuşkusuz ne harikalar var. İspanya'da, Hindistan'da, Meksika'da, her köşede. Sorun Almanların daha aşağılık bir ırk olmaları ya da bizde bulunan şeyin onlara üstün geldiği değil. Dinle Valya, bunu anlatacağım, oralde geçti." Almanca kitaplar yerlerde sürünüyordu. Bir sürü paçavra, faşist propaganda evrakı, polis romanları. Taburumda bir kazak vardı, kitapları gördü, büyük bir özenle toplamaya koyuldu. İçinde ne olduğunu bilmiyordu bile ama düşünceye, bilgiye saygısı vardı. "Bu yanımızda herkesten önce yola çıktığımız için üstünüz. Düşmanı gözetlemek için ileri kol çıkarmak en güç iştir. Oysa biz bir ileri kol, bir gözcü müfrezesiyiz. Bunun için nefret ediyorlar. Yine bunun için seviyorlar. Minsk yakınında yabancı gazeteciler gördüm. Hayır, şu sırasını onların sözünü etmek istemem, bayağı kaçar. En iyisi Fransa'daki Rochen fabrikasında gördüğüm Fransız işçisini anlatmak. Bir ana oğlunu asla ele vermez. Oysa her birimiz yüreğimizde taşıyoruz çocuğumuzu. Adı da gelecek. Yalnız benim, bizim geleceğimiz değil, bütün dünyanın geleceği. En güzeli bir başka yüzyıla varan köprü." Birden gülmeye başladı. "Ne halde olduğumu görüyor musun? Köprü yapıyorum. Her şeyi de köprüye benzetiyorum." Söylediklerinden rahatsız olduğu için böyle demişti. Ama Valya kolunu Sergey'in boynuna doladı. "Gülecek bir şey yok. Gerçeği söyledin." Kulüpteki gösteri Sergey'in mektubundan çok önce kararlaştırılmıştı. Ama Valya şimdi sahneye çıkıp oynamak istemiyordu. "İmkansız," dedi Lida. "Son anda bizi aldatamazsın." O zaman Valya Sergey'den gelmemesini rica etti. "Senin karşında oynayamam. Hem sonra oyun da çok saçma. Gerçekten gelmeni istemiyorum. Rahatsız olacağım." Ama Sergey karısını dinlemedi. Mutlaka gelmek istiyordu. Valya öyle heyecanlıydı ki bir türlü makyajını tamamlayamadı.